Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına tekrar hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin 2017 Nisan sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak da bir portre paylaşacağız. Kitap Muhibbi Ali Emiri Efendi başlığını taşıyor. Aktaracağımız yazı ve portresini aktaracağımız kişi Ali Emiri Efendi. Yusuf Temizcan'ın kaleminden paylaşacağız bu portreyi. Muhtaç isen füyuzuna esnaf pendinin, diz çök önünde şimdi emiri efendinin. Bazı şeyler küçükten başlar. Diyarbakır'da doğdu. Yıl 1857. 20. yüzyılda yetişen büyük tarih ve edebiyat araştırmacısı, kütüphaneci, şair, müellif, biyografya ve bibliografya alimi. Ailesinin Seyit soyundan geldiği ve şerif nesepli olduğu biliniyor. Babası ünlü şairlerden Saim Mehmet Emiri Çelebi'nin torunlarındandır. İlk derslerini amcası Fethullah Feyzi Efendi ve büyük amcası Şaban Kamil Efendi'den aldı. Alet ilimleri, hat dersleri ve Farsça öğrendi. İlk tahsilini ise Diyarbakır'daki Sülukiye Medresesi'nde yaptı. Dönemin ünlü alimlerinden Ali Hilmi Efendi gibi 3 yıl boyunca çeşitli dersler aldı. Kısa sürede Arapça ve Farsçasını güçlendirdi. Arabanın uçağın olmadığı zamanlarda onlarca şehir gezdi. 1875'te telgrafçılık kursuna katıldı ve telgrafçı oldu. Osmanlı'nın son dönemlerinde önemli hizmetlerde bulunmuş devlet adamı Abidin Paşa, Diyarbakır ziyareti esnasında Ali Emiri ile tanıştı ve onu yanına müsevvit, yani yazıları temize çeken olarak aldı. Birlikte Harput, Sivas ve Selanik'e gittiler. Ardından Emiri Efendi Adana'da bazı devlet işlerinde görev aldı. Kırşehir, Elazığ, Erzurum gibi çeşitli şehirlerde defterdarlık yaptı. Yanya, İşkodra, Halep ve Yemen'de maliye müfettişliği yaptı. Üstün hizmetlerinden ötürü devlet nişanıyla taltif edildi. 1000 beyti ezbere biliyordu. Anadolu'da, özellikle Doğu Anadolu'da hala beyit ezberleme geleneği vardır. Özellikle yaşı ileride olanların yüzlerce beyti ezbere bildiğini görür ve şaşırırsınız. Bu küçük yaşlardan gelen bir merak tabii. Bir de geleneğimizde okuduğunu ezberleme gibi bir adet vardır. Eskiler klasik kitapları tıpkı Kur'an ezberler gibi aynı metotla ezberlermiş. Medrese eğitimi ezberlemeye dayanır. Ali Emiri de daha küçük yaşlarda eski tarz şiirlere ilgi duymaya başladı ve gençlik yıllarında 4000'e yakın beyti ezbere biliyordu. Okumaya ve öğrenmeye çok meraklıydı. Öyle ki bunu bir hayat gayesi haline getirdi. O günlere dair şöyle diyordu. Hocamla gezmeye çıktığımızda çocuklar oyunla vakit geçirirlerken ben bir tarafa çekilir kitap okurdum. Yalnız cuma günleri saat 10-11 sıralarında Behrampaşa Camii avlusunda kitap okumaktan çok yorulmuş olan zihnimi dinlendirmek için bazı zamanlar oyuna katılırdım. Bu çocuktan tüccar olur mu? Babası çarşıdaki küçük dükkanını oğlu Ali'ye bırakmak niyetindeydi. Küçüklükten onu ticarete alıştırmak için dükkanda çalıştırmaya başlamıştı. Fakat küçük Ali elinde bir kitapla akşama kadar dükkanın bir köşesinde oturup okuyor, müşterilerle ilgilenmeyip gelenlere mal orada, fiyatı da şudur, alacaksanız indirim yapayım, yoksa beni boşuna zahmete sokmayın diyordu. Babası bu işin olmayacağını anlayıp onu dükkandan uzaklaştırdı. Süleyman Nazif İbnül Emin Mahmut Kemal'e yazdığı bir mektupta Ali Emiri, tüccar Mahmut Efendi'nin Ketenciler Çarşısı'ndaki dükkanı civarında onun yardımıyla küçük bir tuhafiyeci dükkanı açmıştı. Alışverişten çok kitap okumakla vakit geçirirdi diye kayıt düşer. Emekliliği fırsata çevirdi. 1908'de ikinci meşruiyetten sonra emekliye ayrıldı. Emekliliği nimet bilip daha fazla okumaya ve yazmaya çalıştı. Gittiği yerleri kendi için fırsata dönüştürdü. İki türlü yararı oldu bu durumun. Birincisi, hemen her yerde sahafları gezerek kıymetli ve nadir kitapları topladı. Bu anlamda gelirinin önemli bir kısmı kitaplara gitmiştir. İkincisi, ileride yazacağı kitaplar için gözlem yapma imkanı buldu. Osmanlı Şehirleri isimli bir eseri vardır. Levami'ul Hamidiye, Tezkire-i Şuara-i Amid, yani Diyarbakır'da yetişen 217 şairin biyografisini anlattığı bu çalışmanın sadece 73 şairi içeren birinci cildi yayınlanmıştır. Esar-ı Hakikat, Osmanlı Vilayatı Şarkiyesi, İşkodra Şairleri, Diyarbakırlı bazı zevatın tercüme-i halleri gibi 30'a yakın eseri vardır. Ancak önemli bir kısmı yayınlanmamış, bazısı kaybolmuştur. Millet Kütüphanesi'nde bulunan yazma halinde bir divanı vardır. Tarih ve Edebiyat Dergisi'ni 32 sayı yayımlayan Emiri Efendi, ayrıca 6 sayılık Amidi Sevde dergisini çıkarmıştır. Kitaplara sevdalı olanların kaderinde hep dergi çıkartmak vardır. Bu böyledir. Ayrıca çeşitli dergilerde yayımlanmış pek çok yazısı vardır. 23 Ocak 1924'te vefat etti. Kabri İstanbul'daki Fatih Türbesi'ndedir. Allah rahmet eylesin. Geride hem kendi neşri hem de hayatı boyunca topladığı eşsiz eserler bıraktı. Büyük kitap dostu Ali Emiri Efendi vefat ettiğinde İstanbul'daki kütüphaneler matem dolayısıyla bir gün tatil edilmişti. Bugün ne yazık ki kendisi hakkında çok az çalışma vardır. Araştırmacılar için oldukça münbit bir alan. Onu belki en iyi anlatan, bir anlamda ebedileştiren şiiri ise Yahya Kemal yazacaktır. Muhtaç isen füyusuna esnaf pendinin, diz çök önünde şimdi Emiri Efendi'nin. 850 yıllık hasreti giderdi. Kaşgarlı Mahmud'un meşhur eseri Divan-ı Lukadit Türk isimli eseri 1910'a kadar biliniyordu ama kendisi ortada yoktu. Abbasi halifesine sunulmak üzere 1074'te yazılan bu eser Türkçenin zenginliğini anlatmaya çalışan bir kitap. Ali Emiri bir gün sahaf Burhan'ı gezerken bu esere rastladı. Hemen heyecanla almak istedi. Sahafın ve sahafa bu kitabı satanın onun Divan-ı Lügati-i Türk olduğundan haberleri olsaydı ikisi de hayatının geri kalanını zengin olarak geçirebilirlerdi. Bu eseri yurt dışına çok yüksek paralarla satabilirlerdi. Fakat eserin mahiyetini sadece Ali Emiri kavradı. Kendisinden dinleyelim. Kitabı aldım, eve geldim. Yemeği içmeyi unuttum. Bu kitabı sahaf Burhan 33 liraya sattı. Fakat ben bunun birkaç misli ağırlığındaki elmaslara, zümrütlere değişmem. Dönemin ünlü simaları Ziya Gökalp ve Fuat Köprülü eserin bulunduğunu işitmiş ve görmek istemişler. Fakat Ali Emiri kitabı kimseye göstermek istemiyor. Sadece çok güvendiği kilisli Rıfat Efendi ile paylaşıyordu. Kitap çok yıpranmış haldeydi. Neredeyse 850 yıllık bir kitap. Eksik sayfalarının olup olmadığını Rıfat Efendi araştırdı. Çünkü sayfa numaraları yoktu. Şirazeleri çözülmüş, formaları dağılmış, sayfalar birbirine karışmıştı. 2 ay boyunca 3 defa okudu. Eserin tam olduğu anlaşıldıktan sonra Ali Emiri bu güzel haber karşılığında kilisli Rıfat Efendi'ye bir ev hediye etmek istedi ama kabul ettiremedi. Kilisli Rıfat Efendi, kitabı yayınlamasının kendisi için yeterli olacağını ifade etti. Eserin orijinal hali, Millet Kütüphanesi'nde halen muhafaza ediliyor. Servet kazanabilirdi ama o vakfetmeyi seçti. Hayatı boyunca topladığı çoğu nadir ve yazma eseri, kendi kurduğu Millet Kütüphanesi'ne bağışladı. Feyzullah Efendi Medresesi'nde kurulan bu kütüphaneye kendi ismini vermesi gerektiğini söyleyenlere, ben bu kitapları kendim için değil, milletim için topladım ve milletime vakfediyorum dedi. Onların küçük bir kısmını bile satmayı düşünse, belki çok daha zengin bir hayat yaşayabilirdi. 1916'da kurduğu kütüphaneye 16 bin cilt eser vakfetti ve vefatına kadar bu müessesenin müdürlüğünü yaptı. Değerli dinleyenler, programımıza ilk olarak Yusuf Temizcan'ın kaleme aldığı Kitap Muhibbi Ali Emiri Efendi başlıklı bir portreyi paylaştık. Ve şimdi bir diğer yazıyla devam edeceğiz Sesi Dergi. Ali Can Tatlı'nın Can Damlaları bölümünde yer alan kısaları, hikayeleri paylaşacağız şimdi de değerli dinleyenler. Allah dostlarından mailimiz hangi tarafa başlıklı kısayı paylaşıyoruz. Behlül Dana Hazretleri yol üzerindeki bir viranenin yıkılmak üzere olan eğilmiş duvarına bakıp akıbetini tefekküre dalardı. Yine bir gün endişeyle bakarken duvar birden çöküverdi. Behlül Dana Hazretleri'ni bir sürur, sevinç kapladı. Onun bu sevincine mana veremeyen insanlar merakla sebebini sorduklarında, "Duvar meyilli olduğu tarafa yıkıldı," dedi. "Peki bunda şaşılacak ne var?" dediklerinde şu hikmetli cevabı verdi. "Madem ki dünyadaki her şey nihayetinde meylettiği tarafa yıkılıyor, benim de meylim Hakk'a doğrudur. O halde ben de ölünce Hakk'a vararım. Ey ahali, rükû ve secdelerimizle Hakk'a meylimizi artıralım ki başka yönlere yıkılmayalım," dedi. Bu menkıbe Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, "Kişi yaşadığı hal üzere ölür" hadisi şerifinin şerh ve izahı mahiyetinde müşahhas bir misaldir. Bu hakikat dolayısıyla bir mümin meylini her an Hakk'a yönelterek istikamet üzere olmaya gayret etmelidir. Bunun için de sabırsızlığı sabırla, unutkanlığı zikirle, nankörlüğü şükürle, isyanı taatle, cimriliği cömertlikle, şüpheyi yakinle, riyayı ihlasla, günahı tövbeyle, yalanı doğrulukla, gafleti tefekkürle bertaraf ederek Allah'a güzel bir kul olmaya çalışmalıdır. Mümin şunu da bilmelidir ki son nefes hususunda peygamberler haricinde hiç kimse teminat altında değildir. Bu sebeple mümin ömrü boyunca haf ve reca, yani korku ve ümit duyguları arasında "Rabbimizin sana yakin gelinceye kadar Rabbine kulluk et" ayeti kerimesinin sırrına ermeye çalışmalıdır. Duaların kabul olma sırrı. Basralılar İbrahim bin Ethem Hazretlerine şöyle derler: "Ey İbrahim, musibetlerden bir türlü kurtulamıyoruz. Bu konuda Allah'a dua ediyoruz ama duamız kabul olmuyor. Acaba duamız neden kabul olmuyor?" Büyük Veli bunlara hemen cevap vermez. "Müsaade ederseniz bir müddet aranızda yaşayayım, durumunuza bakayım ve sonra size cevap vereyim," der. Gereken incelemeyi yaptıktan sonra onları mescide toplar. Şöyle hitap eder: "Ey Basra halkı, halinizi inceledim. Kalbinizin günahlarla ölmüş olduğunu anladım. Ölmüş kalplerin duası kabul olmaz," der. "Ne tür günahlarla kalbimiz ölmüş?" diye halk sorar. Büyük Veli 10 tane günah sayar. 1. Allah'ı tanıdığınızı söylüyorsunuz ama emirlerini tanımıyorsunuz. 2. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz ama söyledikleriyle amel etmiyorsunuz. 3. Hazreti Peygamber'i sevdiğinizi söylüyorsunuz ama sünnetini sevdiğinizi göstermiyorsunuz. 4. Şeytanın düşmanınız olduğunu söylüyorsunuz ama onunla dostluktan geri kalmıyorsunuz. 5. Cenneti sevdiğinizi söylüyorsunuz ama ona layık bir amel işlemiyorsunuz. 6. Cehennemden korktuğunuzu iddia ediyorsunuz ama ona götürecek fiillerden geri kalmıyorsunuz. 7. Ölüm haktır diyorsunuz ama hak olan ölüme hiç hazırlık yapmıyorsunuz. 8. Din kardeşinizin ayıbını görüyor, kendi ayıbınızı görmüyorsunuz. 9. Allah'ın lütfettiği nimetleri bolca tüketiyor ama ona yeterince şükretmiyorsunuz. 10. ölülerinizi gömüyorsunuz, bir gün kendinizin de öleceğini düşünmüyorsunuz. Biz de kalbimizin dirilmesini istiyorsak, bu günahlardan kaçınmalıyız ki, bu sayede dualarımız kabul olsun. Hastaların ilacı. Hem hastalıkların hem de gönüllerin hekimi olan Lokman Hekim Hazretlerine bir gün sormuşlar. Efendim, hastalarımıza neler yedirelim, ne tavsiye buyurursunuz? Lokman Hekim şu güzel ve özlü cevabı vermiş. Hastalarınıza acı söz yedirmeyin de, ondan başka ne yedirirseniz zararı olmaz inşallah. Mesnevi'den gerçek sultanlık. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine devrin Selçuklu sultanlarından biri sorar. Efendi Hazretleri, size de sultan diyorlar, bana da. İkimizin sultanlığı arasında ne fark var sizce? Mevlana şu nefis cevabı verir. Sultanım, sizin saltanatınız gözleriniz açık kaldığı müddetçe devam eder. Gözlerinizi yumduğunuzda sultanlığınızdan eser kalmaz. Benim saltanatımsa ben gözlerimi kapadığımda başlayacak. Efendim, ve son olarak kıssadan hisselerden bir örnek sunalım. Can Damlaları bölümünden Nimetleri Fark Etmek Zordur başlığıyla aktaracağız. İsa aleyhisselam bir ağacın altında dua eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın ayakları yürümeyen bir kötürüm olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudundaysa baraz hastalığı olduğu anlaşılıyordu. Ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırmış, mutluluktan uçacakmış gibi dua ediyordu. Ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun. Hazreti İsa aleyhisselam kötürüm adama yaklaştı. Ayağın yürümüyor, gözün görmüyor, bedenin de sıhhatli görünmüyor. Buna rağmen çoğu zenginlere verilmeyen nimetlerin sana verildiğini düşünmekte, bunun için de büyük bir mutlulukla şükretmektesin. Hangi nimettir nice zenginlere verilmediği halde sana verilen? Kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelen kötürüm adam dedi ki, ''Efendi, Allahu Teala bana öyle bir kalp vermiş ki, o kalpte onu tanıyorum. Öyle bir dil vermiş ki, o dille de ona şükrediyorum. Halbuki dünyanın serveti elinde olan nice zenginler var, ama kalbinde onu tanıma sevinci, dilinde de ona şükretme mutluluğu yoktur.'' Ama gel gör ki ayakları topal, gözleri kör, bedeninde hastalıklar bulunan bu kötürüm adama Rabbim bu sevgiyi ihsan eylemiş. Bu nimetin farkına varma tefekkürünü nasip eylemiş. İşte bunu düşününce kendimi tutamıyor da, nice zenginlere vermediği nimeti bana veren Rabbim, sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun diye teşekkürden kendimi alamıyorum. Kafa gözü kapalı da olsa, kalp gözü açık olan bu adama yaklaşan İsa aleyhisselam, ver şu elini öyleyse diyerek elinden tutar, eğilerek görmeyen gözlerinden öper. Peygamberin dudaklarının değdiği gözler anında açılır. Karşısındakinin İsa aleyhisselam olduğunu görünce heyecanlanan adam, sen şu ölüleri dirilten, hastalara şifalar bahşeden mucizelerin sahibi peygamber değil misin? Der. İsa aleyhisselam, belli olmuyor mu deyince, gözlerimden belli oluyor da ayaklarımdan henüz belli değil der. Tebessüm eden Hazreti İsa aleyhisselam, sen hele bir ayağa kalkmayı dene deyince, silkinen kötürüm adam dimdik ayağa kalkar. Ayakları üzerine dikilebildiğini anlayınca söylediği ilk sözü şu olur. Ey Allahu Teala'nın nebisi, sendeki bu mucizeler de ondan değil mi? Öyleyse izin ver de geç kalmayayım, ona şükredeyim diyerek hemen yere çömelir, başını secdeye koyar ve der ki, Rabbim, seni tanıyan bir kalple, şükreden bir dil nimetini şükrünü yapmaktan acizken, şimdi gören bir çift gözle, yürüyen iki de ayak lütfettin. Artık bilemiyorum nasıl şükretmem gerekiyor bu eşsiz nimetler karşısında. Bu sırada çevreden toplanan halk gösterdiği bu mucizelerden dolayı İsa aleyhisselamın elini öpmek ister. Ama Allah-u Teala'nın nebisi işaret eder. Benim değil, secdedeki şu kötürüm adamın elini öpün. Halk der ki, onu secdeye indiren nimetlere biz baştan beri sahibiz ama hiçbirimiz onun duyduğu gibi bir mutluluk duymadık. Öyleyse tefekkür edin, siz de düşünün der ve sözünü şöyle bağlar Allah'ın nebisi. Düşünen sahip olduğu nimetin farkına varır, düşünmeyense kendisini mahrumiyette sanır. Evet değerli dinleyenler, son olarak programımızda Ali Can Tatlı'nın Can Damlaları bölümünde yer alan kıssadan hisseleri, hikayeleri paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Genç Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından paylaştık yazılarımızı. Tekrar buluşabilmek ümidiyle hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.